Yavuz Bey, bugünkü görüşmemize önce Başbakan Binali Yıldırım'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle başlayalım. Hangi aşamada bu ziyaret? Gelişmeler neler bu konuda?
Evet, Başbakan kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Aslında gidişi de epey olaylı oldu. Pek geleneksel ziyaretler gibi de olmadı. Çünkü randevusu ertelendi, Pence'le görüşme günü belirlenemedi, resmi duyurularda bu görünemedi gibi bir takım aksilikler, ama o görüşme sonuç itibariyle gerçekleşti. Türkiye'nin çok önem verdiği bir görüşmeydi bu. Klasik olarak aslında Türkiye'den bir devlet adamının Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyarette oradaki görüşmelerden olumsuz bir sonuç çıkmaz. Zaten olumsuz sonuç çıkacaksa bu görüşmeler yapılmaz, ama yine de bu görüşme çok kritik olarak bulunuyordu. Hem ekonomik açıdan hem de siyasi açıdan. O kadar çok sorun var ki Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. O sorunlarla ilgili yeni bir başlangıç yapmak için gittiğini söyledi Binali Yıldırım. Yani sorunlarımız var, tamam, kabul ediyoruz, ama en azından iyiye gitmesi açısından bir irade ortaya koymanın önemli olduğunu söyledi. O sorunların bu görüşmeyle çözülemeyeceğini de aktardı gazetecilere, içtenlikle söyledi bunu. Sonrasında bir saatlik bir görüşme, görüşme sonrasında da açıklamalar var. Yeni bir sayfa açılacak Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diye Beyaz Saray'dan kısa bir açıklama yapıldı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde yanındadır dedi Beyaz Saray yaptığı açıklamada. Ama en detaylı açıklamayı Binali Yıldırım gazetecilerle birlikte Washington'dan New York'a giderken yaptı ve orada söyledikleri çok dikkat çekiciydi. Bir numarada aslında belki sıralandırmada önem sırasına göre söylemekten ziyade aynı öneme sahip birkaç konu başlığı var. Onlardan birisi Rıza Zarrab davası. Rıza Zarrab davası ile ilgili Türkiye'nin rahatsızlığını ilettiğini aktarıyor Başbakan. Ve o davada kullanılan delillerin Türkiye'de yasa dışı elde edildiğini ve o davada kullanılan delilleri elde eden görevlilerin de yargılandığını hatırlatıyor. Bu şartlar altında adil bir yargılama olamayacağını söylüyor. İkinci önemli konu PYD ile ilgili mesele. PYD ile ortaklığınız devam etti, biz buna karşı çıktık. Ama geldiğimiz noktada artık Rakka'dan da IŞİD temizlendi. Yani Suriye'de IŞİD diye bir sorun kalmadı. Bu çerçevede artık ortaklığınızı bitirin diyor. Buna Pence'in verdiği yanıtı da aktarıyor gazetecilere. Bu ortaklığı bitirmek için daha zamana ihtiyaç var. Rakka'da yapacaklarımız var diye. Yani bu konuda, bu başlıkta bir uzlaşma sağlanamıyor. Rıza Zarrab'la ilgili başlık ortaya konulduğundaysa Türkiye'deki yargı meselelerini gündeme taşıyor Amerikalılar. İşte hem Amerikan konsolosluğunun gözaltına alınan çalışanı, Türk çalışanı, hem İzmir'deki rahip, ama bütününe baktığınızda ortada sorunlar hala duruyor. Diğer tarafta Fethullah Gülen Pensilvanya'da yaşamaya devam ediyor. Onun iadesini istiyor Türkiye, ki bir kez daha dile getirmiş Başbakan Binali Yıldırım. O orada durmaya devam ediyor. Rıza Zarrab davası 27 Kasım'da başlayacak ve orada başlayan bir süreç var. Jürili bir duruşma. Birazdan detaylarını aktarırım. O Türkiye'de rahatsızlık vermeye devam ediyor. PYD ile ilgili rahatsızlığını Türkiye söylüyor. Bir süre daha bu ortaklık devam edecek diye son derece net bir yanıt veriliyor. Yani sorunlarda bir çözülme yok, ama bu sorunlara takılarak iki ülkenin arasındaki gerilimin artmasından ziyade o gerilimi azaltmanın formüllerini bulmak için bir diyalog üzerinde uzlaşma olduğunu görüyoruz. Peki bu diyalog nereye kadar devam eder? Bu süreç, bu diyalog, bu gerilimleri azaltabilir mi? İşte kritik oradaki durum Rıza Zarrab davası. Türkiye oradaki yargılamadan son derece rahatsız. Zaten Başbakan da açıkça orada kullanılan deliller Türkiye'de yasa dışı kabul ediliyor ve o delilleri ortaya çıkartanlar yargılanıyor diyerek Amerikalılara bu mesajı veriyor. Ama süreç orada 27 Kasım'da devam edecek. Büyük jürili duruşma yapılacak. Öncesinde de ortamın çok karışık olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmalarda Rıza Zarrab'ın itirafçı yapılması için baskı yapıldığını söylemişti. Oradan gelen bilgiler, Rıza Zarrab'ın son dönemde hiçbir deliyle, savcılığın sunduğu deliyle bir savunma yapmadığı biçimde. Yani bir sessiz kalma hali. Bu da uzlaşmaya bir işaret olarak görünüyor. Uzlaşma dediğimiz şey o döneme ilişkin bir itirafta bulunma ve 90 yıl civarında hapis cezası talep ediliyor. Onu aşağı çekme talebi. İşte burada Rıza Zarrab'ın söyleyecekleriyle beraber hem iki ülke ilişkilerinin etkilenebileceğinden bir endişe var. Hem de tabii Türkiye'de siyasetin bu durumdan etkilenmesi muhtemel. Bu arada Halkbank'ın genel müdür yardımcısı da tabii bu durumdan çok muzdarip. Bir anlaşma olup olmadığı konusunda onların da tam bir bilgileri söz konusu değil. Kendi savunmalarını hazırlarken artık bireysel davrandıklarına ilişkin açıklamalar geliyor o cenahtan. Ve 4 Halk Bankası çalışanının tanık olarak dinlenmesini talep ettiler. Ama o tanıkların Amerika'ya gidemeyeceğini endişe ettiklerini de aktardı genel müdür yardımcısının avukatları. Şimdi Avrupa'da bir yerde savunma ve iddia makamıyla birlikte o tanıkların dinlenmesi söz konusu. 27'sinde başlayacak olan duruşma öncesinde.
Kısaca sormak istediğim 3 konu daha var Yavuz Bey. Türkiye'de bir diktatörlük tartışması var. Cumhuriyet Halk Partili Bülent Tezcan ve Adalet ve Kalkınma Partileri arasında. Onun geldiği aşama nedir?
Aslında bir belediye başkanının yaptığı açıklamaya Cumhurbaşkanı'nın suç duyurusu, ona destek için Bülent Tezcan'ın o sözleri tekrar etmesi, faşist diktatör sözünü tekrar etmesi üzerine Cumhurbaşkanı'nın da adli yollara başvurmasıyla bu iş biraz alevlendi. AK Parti'den ardı ardı açıklamalar geldi. Hala da gelmeye devam ediyor ama Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri, sözcüleri bu tabiri kullanma konusunda da ısrarla hareket ediyorlar. Yani onlar da her fırsatta bu tabiri kullanıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin. Son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, bana faşist diyorlar, diktatör diyorlar. Bunlar faşistlik görmemişler, diktatörlük görmemişler. Böyle bir yönetim olsa Türkiye'de bu açıklamayı yapamazlar. Alırlar adamı götürürler dedi muhtarlara yaptığı açıklamada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle terör örgütlerinin işine yarayacak açıklamalar ve onların FETÖ'nün özellikle uluslararası arenada meşrulaşmasına fayda sağlayacak girişimler içinde bulunduğunu söyledi. Böyle ciddi bir suçlama ortaya çıkarttı, ortaya getirdi. Aynı konuşmada Devlet Bahçeli'ye de teşekkür etti. Türkiye'nin zor döneminde Türkiye'nin politikalarını destekleyen devlet adamı diyerek Devlet Bahçeli'ye açık açık canlı yayında teşekkürlerini iletti. Muhalefetle iplerin iyice gerildiğini görüyoruz. Yani seçimlere doğru giderken tansiyonu yüksek bir süreç yaşanacağının işaretlerini veriyor. Hem ana muhalefet partisinin lideri, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem AK Parti sözcüleri, hem CHP sözcüleri.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin %10 barajının düşürülmesine yönelik açıklaması dikkat çekiciydi.
Evet, Bahçeli'nin aslında böyle durduk yerde yaptığı açıklamalarla gündemi belirleme özelliği var. Daha önce de işte 3 Kasım seçimleri 2002'ye gidersek erken seçim yapalım diyen Devlet Bahçeli'ydi ve Türkiye çok farklı bir yola girdi. Birçok parti meclis dışında kaldı, kendisi de dahil olmak üzere. AK Parti iktidarı geldi, 2 parti o dönemde barajı aşabilmişti. Sonrasında başkanlıkla ilgili sözleri çok dikkat çekiciydi. Türkiye'de gündemi belirledi, Türkiye'nin gidişatını belirledi daha doğrusu. İşte 16 Nisan'da referanduma kadar gitti. Referandumda da Türkiye'de sistem değişikliği beraberinde geldi. Şimdi de değişen sistemle birlikte bu baraj meselesinin konuşulması gerektiğini söylüyor Devlet Bahçeli. %10 baraj var. Türkiye'de her dönemde eleştirilmiştir aslında yüksek olduğu gerekçesiyle. Oyların yerine gitmediği, partilerin aldıkları oylar nispetinde mecliste temsil edilemedikleri biçimde bir eleştiri hep yıllardır var. Ama yıllardır bu uygulanırken bir istikrar gerekçesi öne sürülürdü. Özal'dan, Demirel'den devam edin. Hemen her dönemde bu böyle devam etti. Özellikle son dönemlerde ise HDP ya da Güneydoğu'da Kürtlerden oy alan partilerin baraj geçerek meclise girmeleri konusunda bir engel olarak görünüp o baraj korunmuştu. Devlet Bahçeli son yaptığı açıklamada işte bölücüler meclise gelmesin diye böyle bir düzenlemeye biz bugüne kadar evet dedik ama bunun en fazla eziyetini de biz çektik. Şimdi Türkiye'de sistem değişiyor, uyum yasaları gelecek. Bu çerçevede barajın da gözden geçirmesinde fayda var dedi. Bu açıklama tabii değişen sistemle mi ilgili yoksa Devlet Bahçeli kurulan İYİ Parti nedeniyle bir baraj kaygısı mı yaşıyor sorularını da beraberinde getirdi. Gelen anketler, son dönemde yapılan anketlerin hemen hemen tamamında Bahçeli'nin partisi, Milliyetçi Hareket Partisi %10'un altında görünüyor ve bu kaygıyla baraj meselesini Türkiye'nin gündemine soktuğuna ilişkin genel bir kanaat oluştuğunu söyleyebiliriz. Bugün övgüyle bahsetti Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve böyle bir talep varsa bu talebin kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. O aralarındaki ilişki nedeniyle barajların %10 olarak kalmama ihtimali bu açıklamalarla birlikte yükseldi. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi barajların düşürülmesi gerektiğini söylüyordu. HDP barajların kaldırılması gerektiğini söylüyordu. Bugün MHP de aynı şeyi söyledi. AK Parti'de henüz net bir tavır belirlenmiş değil. Ancak MHP'nin bu talebiyle sanki AK Parti de o noktaya yanaşabilir. Kaç olur barajlar? 5 mi olur? 7 mi olur? O konuda bir netlik söz konusu değil. Ama genel olarak MHP'nin de tavrından anlaşılabildiği kadarıyla %7'ye indirilmesi mümkün görünüyor. Hem istikrar korunsun hem partilerin temsili kolaylaşsın diye. Bu da eğer bugünkü anket sonuçları 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansırsa hem İyi Parti'yi hem MHP'yi hem HDP'yi ve yanında zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve AK Parti'yi yani beşli bir parlamento düzenine doğru götürür Türkiye'yi. Bugünden görünen o ama tabii daha çok zaman var.
Son olarak 10 Kasım dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Atatürk'ü anma etkinliklerine olan ilgisi konusunda da tartışmalar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görünüyor bu konu?
Birçok noktada bu şaşırtıcı bulunuyor. Bugüne kadar milli bayramlarda AK Parti'nin takındığı tavır nedeniyle ciddi eleştiriler vardı. Birçok bayram kutlaması bir takım gerekçelerle iptal edildi. İşte terör saldırıları olabilir ya da başka bir takım gerekçelerle iptal edildi ve o dönemde çok eleştirildi. Hatta Ana Muhalefet Partisi kendi içinde bir takım etkinlikler düzenlemeye, CHP'ye bağlı belediyeler de yine kendi semtlerinde etkinlikler düzenlemeye başlamışlardı. Bu sene hem Şişli'de, İstanbul'da hem Beşiktaş'ta bir takım pankartlar asıldı ve Anıtkabir'e gidiyoruz pankartları bunlar. Teşkilatın imzasıyla birlikte Beşiktaş AK Parti İlçe Teşkilatı, Şişli AK Parti İlçe Teşkilatı diye gerçekten otobüslerle bu gece bir grup çıktı, yarın gece bir grup çıkacak. Ankara'da Anıtkabir'de 10 Kasım anma törenlerine katılacaklar AK Partililer. Bu bir strateji değişikliği, taktik değişikliği diyen gözlemciler söz konusu doğal olarak. Peki niye böyle bir değişikliğe gitti AK Parti sorusu gündemde? Orada da önümüze anketler çıkıyor. Son yapılan anketlerde belki şurayı da hatırlatarak anket rakamlarını vereyim. Beşiktaş gibi, Şişli gibi bölgeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkin olduğu bölgeler. Atatürk'e karşı hassas seçmenin yoğun olduğu bölgeler ve bu bölgelerde bu faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bağcılar'da, Üsküdar'da ya da Sultanbeyli'de değil. Bu notu da verdikten sonra rakamlara geçeyim. Bu yola AK Parti'yi anketlerin sürüklediğine ilişkin genel bir tespit var. Çünkü son yapılan anketlerde kararsız sayısının çok yüksek olduğu görünüyor. %30-35'lere çıkan bir kararsız seçmen oranından bahsediliyor. Bu kararsız seçmenlerin aslında büyük bölümünün AK Parti'den koptuğu, o kopanların Atatürk'le herhangi bir sıkıntıları olmadığı ama son dönemde AK Parti'nin yaklaşımlarından hem muhafazakarlık yaklaşımından hem ekonomiye yaklaşımından hem Türkiye'nin kurucularına yönelik yaklaşımlarından duyduğu rahatsızlık neticesinde kararsız gruba katıldıklarına ilişkin bir tespit yapılıyor. İşte AK Parti 2019'a giderken ki bunu Cumhurbaşkanı hemen her fırsatta söylüyor. 2019 Türkiye açısından AK Parti açısından çok kritik bir seçim olacak. Bütün gücümüzle bu seçime çalışmak durumundayız diye. İşte o seçimde 16 Nisan sonuçları da gözetilerek daha geniş bir kesimin kalbini kazanmaya yönelik bir strateji değişikliği diye bakılabilir. 29 Ekim'de Sabah gazetesi, hükümete en yakın gazetelerden birisi, çok uzun yıllardır ilk kez bir bütün sayfa Atatürk fotoğrafıyla çıktı. Bu çok dikkat çekmişti. Şimdi 10 Kasım'da pankartlar asıldı ve Ankara'ya, Anıtkabir'e, İstanbul'dan Anıtkabir'e, Ankara'ya turlar düzenleniyor. Ve bu taktik değişikliğinin nedeni de anketlerde ortaya çıkan sonuçlar olarak gösteriliyor genelde uzmanlar tarafından.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim bu haftaki değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.